Bu derin dalışa hoş geldin. Bugün oldukça kritik bir konuya odaklanıyoruz. 15 Temmuz Genelkurmay Çatı davası ve bu davada yargılanan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün çok ses getiren savunması.
Kaynak metnimiz Müyesser Yıldız'ın haberi. Bizim görevimiz de bu yoğun savunmadan senin için en can alıcı noktaları, iddiaları, savunma argümanlarını çıkarmak.
Evet, Partigöç savunmasında gerçekten de yok, suçlamalara yanıtlar, karşı iddialar, 15 Temmuz'a dair farklı bir bakış açısı.
Aynen öyle. Hadi başlayalım o zaman. Partigöç ilk olarak ne diyor? Yani temel suçlamalara nasıl yaklaşıyor? Darbe bildirisi, atama listeleri falan.
Bu suçlamaları, yani darbe bildirisini hazırlamak, atama listelerini yapmak gibi eylemleri kesin bir dille reddediyor. Hatta kendi rütbesini öne sürüyor. Diyor ki, ben Tuğ generalim, listede kor generaller var, onlar beni niye dinlesin ki? Yani mantıksal bir tutarsızlık olduğunu iddia ediyor.
Anladım. Yani emir komuta zincirini işaret ediyor aslında.
Aynen öyle. Asıl sorumluluğun daha üst makamlarda, yani Genelkurmay Başkanı'nda, kuvvet komutanlarında olduğunu ima ediyor. Hatta biraz sistemkar bir dille, getir götür işlerine bakan, ayak işlerini yapan bizler suçlu, onlar suçsuz gibi bir ifadesi var.
Peki, bu sorumluluğu yukarıya atma durumu, bunu somut bir iddiayla destekliyor mu? Mesela Zekai Aksakallı ile ilgili bir şeyler vardı sanırım.
Evet, orası çok kritik. Partigöç diyor ki, darbe günü Zekai Aksakallı odasına gelmiş, orada Semih Terzi'yi aramış ve ona özel haberleşme programını sil demiş.
Vay canına, bu çok ciddi bir iddia, çok ciddi.
Ve Partigöç şunu vurguluyor, Aksakallı'nın telefonu neden incelenmedi, bunu soruyor. Bir de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kaçırılması planı suçlaması var, ona da değiniyor. Ona ne diyor peki? Ona da mantıksız diyor. Yani Fidan zaten o sırada Genelkurmay karargahındayken neden MİT binasına helikopterle inilmeye çalışılsın ki? Anlamsız buluyor bu planı.
Anladım. Savunma sadece inkar değil, yani karşı iddialar da var. Özellikle Cihat Yaycı ile ilgili olan iddia çok konuşuldu değil mi? Şu fetometre meselesi.
Kesinlikle. Belki de savunmanın en sansasyonel kısımlarından biri buydu. Partigöç kamuoyunda fetometrenin mucidi olarak bilinen Cihat Yaycı'nın geçmişte Fethullah Gülen'i Amerika'da ziyaret ettiğini, hatta İngilizce tercümanlığını yaptığını iddia ediyor.
Nasıl yani, tercümanlığını mı yapmış?
Evet, öyle iddia ediyor. Ve daha da ileri gidip buna ilişkin evraklar benim odamdaydı diyor. Yani iddiasını somut bir delile dayandırmaya çalışıyor gibi. Tabii bu ispatlanması gereken çok ağır bir suçlama, çok ağır. Bir de şu sözü var Partigöç'ün, listeleri yapan Fethullahçıdır çünkü Fethullahçıları ancak Fethullahçılar bilir. Bu ne demek şimdi? İşte bu da ilginç bir nokta. Sanki şunu ima ediyor, o listeler benim tarafımdan hazırlanmadı, Fethullahçıları tanıyan başka birileri tarafından hazırlandı, kim olduğunu söylemiyor ama.
Anladım. Bir de başka generallerle ilgili iddiaları var. Adem Huduti, İbrahim Yılmaz. Onların İsmail Metin Temel'in önünü açmak için hapse atıldığını öne sürüyor. Hatta Adem Huduti'nin niye hapiste olduğunu çok iyi biliyorum ama söylersem bazı devlet büyükleri sıkıntıya girer diyor. Bu da bayağı tehditkar bir ifade gibi.
Evet, savunma boyunca böyle üstü kapalı mesajlar, çok şey biliyorum imaları var. Cumhurbaşkanına suikast planı iddialarını ise neredeyse küçümseyerek embesilce olaylar diye niteliyor.
Embesilce mi diyor?
Aynen. Gökhan Şahin Sönmez Ateş gibi, rahmetli Barış Avalan gibi isimlerle böyle bir işin yapılamayacağını savunuyor. Hatta işi biraz mizaha vurup Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına gönderme yaparak, ben şimdi Cumhurbaşkanı'na nasıl suikast yapılır diye anlatsam maazallah beni de tehditten yargılarsınız diyor. İlginç bir savunma taktiği. Peki gelelim en vurucu kısma. 15 Temmuz için mizansen diyor, değil mi?
Evet. Açıkça mizansen ve iki farklı grubun bilek güreşi diyor. O gün yaşananların mizansen olduğunu cümle alem biliyor gibi çok iddialı bir laf ediyor. Bu tabii resmi anlatıyla tamamen çelişen bir durum.
Hatta ölü sayısıyla ilgili de bir iması var sanırım. Var. Daha da ileri gidiyor ve hedeflenen, arzulanan ölü sayısının açıklanan 250 olmadığını, belki binlerce kişinin ölümünün istendiğini ima ediyor. Bu da gerçekten tüyler ürpertici bir iddia. Bütün olayın kurgu olduğunu öne sürüyor. Bir de şeye değiniyor, Nurettin Veren'in 2006'da genelkurmaya bilgi verme girişimine. Veren, alt kadro isimlerini vermediği için konunun kapandığını anlatıyor. Bir de askerin siyasallaşmasıyla ilgili bir pişmanlık gibi duran ifadesi var. Bunu böyle yaparsanız asker siyasallaşır demiştim, dilim kopsaydı da söylemeseydim diyor.
Peki tüm bu savunmayı toparlarsak aklımızda ne kalmalı? Öne çıkan başlıklar neler?
Bence üç temel nokta var. Birincisi, sürekli olarak sorumluluğu kendisinden alıp üst makamlara, yani emir komuta zincirinin tepesine işaret etmesi. İkincisi, Zekai Aksakallı ve özellikle Cihat Yaycı gibi isimlere yönelik çok ağır doğrudan suçlamaları. Ve üçüncüsü de tabii 15 Temmuz'u bir mizansen olarak tanımlaması.
Aynen öyle. Ama şunu tekrar vurgulamak lazım. Bunlar çok ciddi suçlamalarla yargılanan bir sanığın savunma sırasında dile getirdiği iddialar. Yani mahkeme sürecinde delillerle desteklenip desteklenmediği, ne kadarının doğru olduğu yargılamanın sonucunda belli olacak şeyler.
Doğru.
Bu iddialar resmi anlatıya ciddi bir meydan okuma niteliğinde ve pek çok soru işareti doğuruyor. Parti göç savunmasını da çarpıcı bir çağrıyla bitiriyor zaten. İnsanlar artık çıksın, gerçeği konuşsun. İşte tam bu noktada sana son bir düşünce bırakalım. Bu savunma, senin 15 Temmuz ve sonrasına dair bildiğini düşündüğün resimde neyi değiştirdi, hangi boşlukları doldurdu ya da belki hangi yeni soruları ortaya çıkardı? Ve parti göçün çağırdığı o gerçek sence tam olarak ne anlama geliyor olabilir?